Modern Türk Edebiyatı Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.
Modern Türk Edebiyatı okumalarına hoş geldiniz. Yahya Kemal okumalarına devam ediyoruz. Bu hafta sizlerle Yahya Kemal'in şiiri ve şiir anlayışı üzerine duralım. Ya Rab bana bir ses yaratan kudreti ver diyen şairin şiir anlayışı nerelere uzanıyor, kaynakları neler, bunlar üzerinde durmaya çalışalım. Kaynaklarımız arasında elbette ki Yahya Kemal'in Edebiyata Dair adlı kitabı, ama öbür taraftan Kazım Yetiş Hoca'nın hazırladığı Yahya Kemal için Yazılanlar adlı kitaba da değineceğimizi şimdiden söyleyelim. Yahya Kemal derli toplu bir poetika yazmayı hiç denememiştir. Onun şiir hakkındaki mülahazalarını bazı yazılarında, mektuplarında, konferanslarında, kendisiyle yapılan röportajlarında buluyor ve bu dağınık biçimde ortaya konan şiir anlayışını birleştirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte Nurullah Ataç'a gazeli, ses rübaisinin aynı zamanda bir poetika niteliği taşıyan şiirler olduğu bilinir. Paris'ten döndüğü günlerde öz şiir, tat şiiri, deruni ahenk ki kendisi buna ritim interior diyordu gibi kavramları kullanmaya başlıyor malumunuz. Hatta deruni ahenk kavramını Rahip Brahmant'tan 8 yıl önce kullanmaya başladığını söylüyor. Ahmet Haşim'in bu kavramları ilk defa kendisinden duyduğunu da ileri sürer. Edebiyata Dair adlı kitabın giriş kısmında bunlar mutlaka detaylı bir şekilde anlatılır. Oraya bakmak gerekir. Parnasyen olduğu iddiaları da var orada. Hep bunu reddetmiş malumunuz. Sembolistlerin de sadece şiirde musiki görüşlerini benimsediğini ifade etmiş. Rahip Brahmant'tan 8 yıl evvel kullanmaya başladığım cümlesi epey iddialı bir cümledir. Deruni ahenk için geçerli tabii. Yoksa öz şiir çok daha eskilerden Paris'te bilinen bir yerdi. Orhan Seyfi Orhun'a verdiği bir mülakat var. 20. yüzyılın başlarında şiire ilgi duyan bütün gençler gibi kendisinin de romantizm, parnasizm, sembolizm gibi ve bunların hepsine karşı ciddi bir tepki ifade eden mesela neoklasizm cereyanlarında ilgi duyduğunu söylüyor. Bu akımların hepsinin iflas ettiğini, sadece Paul Verlaine'in etkisini sürdürebildiğini biliyoruz. O devirde Quartier Latin'de yaşamıştı zaten. Paris yıllarını anlatırken Baudelaire'i keşfettiğini ve bütün külliyatını okuduğunu söylemiştik. Quartier Latin'de uzunca bir süre Baudelaire perest adeta bir şiir heveslisi olarak dolaşıp Verlaine'i, Baudelaire'i, onların şiire karıştırdığı o sihirli hazzı tatmaya çalışan bir Yahya Kemal var. Bir süre sonra kendi mizacı da işin içine giriyor. Zevki tabiisi de işin içine giriyor. Daha mükemmelliyetçi bir şiire doğru ilerliyor. Sembolizmin kurucusu olduğu, hatta isim babası olduğu halde daha sonradan bu şiir akımından kopan Jean Moreas'a bu sebeple ilgi duyuyor. 1912 yılında Paris'ten İstanbul'a dönerken beraberinde getirdiği bir görüş vardı. Nev Yunanilik biliyorsunuz. Moreas'ın ve onun görüşlerini yayan Charles Moreas'ın görüşlerinin bir uzantısıydı adeta o. Aynı şekilde Heredia'yı da aynı gerekçelerle sevmiştir. Heredia bir yaratıcı değildi. Çok gecikmiş bir klasik sanatkardı diyor Yahya Kemal. İlhamdan ve ihtirastan uzaktı. Yalnız zevk kudretiyle hakkında çok kullanılmış bir tarifi tekrar edeyim. Bir kuyumcu kudretiyle işlediği 120 kadar sonesiyle uzunca bir manzume sahibiydi. Şimdi burada Heredia'nın derli toplu eserine bağlanmamın hayatımın en esaslı talihi olduğunu itiraf ederim sözü, Yahya Kemal'in nasıl bir şiir peşinde olduğuna dair de önemli ipuçları sunar. Paris macerasından sonra İstanbul'a herhangi bir şiir akımının temsilcisi olarak dönmemiştir. Fakat şunu eklemek gerekir, bu akımların her birisinden ayrı ayrı beslenmiş ve öbür taraftan da Türk şiirinin kaynaklarını keşfetmeye başlamış, dolayısıyla kendisine has bir şiir anlayışı geliştirmiş bir şair olarak dönmüştür. Bu şüphesiz böylesi bir sanat anlayışı, daha doğrusu şiir anlayışı, şiir edebiyatın dışında ayrı bir sanat olarak görmesiyle de alakalı. Victor Hugo'nun nesir için fukara şiiri dediğini, bunun aşırı bir hüküm olmakla beraber nesri şiirden tamamıyla ayırdığı için doğru olduğunu söylüyordu. Abdülhak Şirazi Hisar'a gönderdiği mektubunda da bir cevher olarak görüyor şiiri ve edebiyattan saymıyor. Onu başka bir güzel sanat dalı olarak sayıyor. O zaman Yahya Kemal'e göre nesir bittiği yerde şiir başlıyor. Yani birbirlerinden kesin çizgilerle birbirinden ayrılıyorlar. Nesirden hareketle şiire ulaşmak mümkün değil. Nesre, vezin ve kafiye eklenirse vezinli ve kafiyeli nesir elde edilir ona göre. Şiiri nesirden tamamen ayıran farklı bir kimya haline getirmek meselesi vardır. Bu da musiki ile olur. Ritim interior dediği deruni ahenk de olur. Saf musiki, bir sanat dalı olan bir musikiden bahsetmiyoruz malumunuz. Bir denge sanatı, bir muvazene sanatı Yahya Kemal'e göre. Ne anlamı veya anlamsızlığı reddedeceksiniz, ne de musikinin unsurlarından vazgeçeceksiniz. Bu iki söylediğim husus, yani hem musikiye, deruni ahenge dikkat etmek, hem de anlamsızlığı reddetmek, sembolistlerden kesin bir şekilde Yahya Kemal'i ayırmış olur. Evet, şiir bir büyüydü ama mantık dışı bir büyü değil deniyor ya, aynı o şekilde. Manayı lafza dönüştüren bir büyücü tanımlaması yapılır Yahya Kemal için, ki çok beğenirim. Kendini aşarak farklı bir dil haline gelen dilden bahsediyor. Dil ne zaman kendisini aşacak? İşte musiki ile birlikte manayı lafızlara dönüştürdüğü anda. Üstad elinde serteser ahenk olur lisan, mızraba ses verir kelimatiyle tel gibi. Nurullah Ataç'a gazeli malumunuz. Nurullah Ataç gibi, onun görüşlerini detaylı anlatmayalım ama bir eleştirmene gazel yazmak, daha doğrusu yazılan bir gazele o şekilde isim vermek hakikaten önemli bir tavır olsa gerek. Kelimeden başlatır. Az evvel okuduğumuz mısraba ses verir kelimatıyla tel gibi dediği yer. Şiiri kelimeden başlatıyor ve hiçbir kelimesini boşlukta bırakmadan, hem lafız mana olarak boşlukta bırakmadan, hem de musiki değeri olarak boşlukta bırakmadan teker teker işliyor. Ancak işin kelimede bitmediğinin de farkında. Yani bir istif sanatı, dizeler ve şiir bütünüyle kelimenin de bu istifin içerisindeki en uygun yerini bulması gerektiğini söylüyor. Yani kelimeler istiflenip kelama dönüşecek ki şiir de olsun. Şiir söylemek lazımdır. Asıl şiir o zaman meydana gelir. Kelimelerin ihanesiyle bazı mısralar yazılabilir. Fakat daha ileriye gidilemez demişti. Aynı konuda bir başka dostuna söyledikleri de dikkat çekicidir. Şöyle diyor: şiir madeni azdır, insan ruhunda da azdır. Pek az yer tutar ve zaman zaman belirir. İşte şair, iyi şair o anı işleyendir. Mesela ben bir şiiri hazırlarken günlerce bir kelimeyi ararım, bulamam. Fakat bir an olur, kelime kendiliğinden geliverir. Günlerce ıstırap çekerek aradığım kelime dudaklarımdan dökülüverir. Zaten şiir bana mısra halinde gelmez. Bütünüyle, vezniyle, şekliyle, muhtevasıyla ve örgüsüyle gelir. Yani bir mısra söyleyip onun üzerinde işleyerek diğerleri tamam olmaz. Şiiri heyeti umumiyesiyle ve her tarafından işlerim. Ve ben mukadder olan kelimeyi ararım. Bilirsiniz, Ritler'in Ölümü diye bir şiirim vardır. En çok o şiirin en çok eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle mısrağı beni yormuştur. Dilime bir tahayyül kelimesi takılmıştı. Yani bu mısrağda bir tahayyül veya ona benzer bir kelime olacaktı. Fakat bir türlü bulup yerine yerleştiremiyordum. Tam 3 ay aradım. Deli olacaktım. Geceleri uyku uyuyamıyordum. Bir gün Bostancı'da bir ahbabımın evinde misafirdim. Ayrılırken tam merdivenleri indiğim sırada eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle mısrağını söyleyiverdim. Kelimeyi bulunca öyle rahat ettim ki bir daha şiir yazarsam Allah belamı versin dediğimi hatırlıyorum. Bu uzunca tuttuğumuz alıntı ve sonundaki o mübalağalı tavır veya kasem Yahya Kemal'in şiir anlayışını aslında tek başına söyletiyor. Zaman zaman ikinci yeni şairlerinin şiirini değerlendirirken bu hususa değiniriz. En çok Cemal Süreyya'da dikkati çeken bir husustur. Bir imgenin veya bir kelimenin etrafında şiiri oluşturmak. Sanıyorum bu noktada tamı tamına olmasa da epey aksi bir yerde duruyor Yahya Kemal. Belki Tanpınar'ın beğenmeyişinde de biz bunu aramak gerekir ikinci yeni şairlerin. Şimdi burada Yahya Kemal hissettiği şiirin böyle yavaş yavaş şekillenişini anlatıyor. Kendisi buna taazzuf diyordu. Olgunlaşma. Az evvel belirttiğimiz gibi bu olgunlaşma süreci ilhamla başlıyor. Ancak bütün şiiri söylemeden evvel, yani şiir taazzuf etmeden evvel, şiirin bütününün sesini duyup şeklini görüyor. Adil Ayda'ya bunları anlatmıştı malumunuz. Fakat yavaş yavaş taazzuf etmesi ve doğması mukadderdir. Onun bir bir mısraları vücut bulur ve manzume şekil almaya başlar. Şüphesiz esas mısradır. En uygun kelimelerle taazzuf etmedikçe mısra doğmuş, yani mevcut değildir. Mısra manası, şekli ve ritmi ile birlikte doğar. Fakat onu bazen aramak veya beklemek lazımdır. Halbuki o bir yerde mevcuttur, yazılıdır. Evet, doğacak olan manzumenin bütün mısraları levh-i mahfuzda mevcuttur. Fakat onları bulmak için şair doğmuş olmak lazımdır. Bazen mısrağın yarısı doğar, yarısını aramak lazımdır. Aranmazsa bulunmaz ve işte o zaman manzumenin içinde yanlış ve mekanik mısralar yer alır. İnsan bunu derhal hisseder. Çünkü bu mısralarda müzik interior yoktur. Halbuki mananın ve ritmin mükemmelliğiyle doğan bir mısra ebedi, definitif bir şeydir. Onda mana ve şekil birbirini tamamlar. Bir şarkıda phrase verbal'ın birbirine tam olarak tevafuk etmesi gibi. İşte bu denk gelmek, lafız ve mana birliği dediği şey, aramakla beraber, eskiler olsaydı cehdi şair deyip meseleyi kapatır geçerlerdi. Bu cevherin, nadir cevherin nadir insanlarda olması, halis şiire ulaşabilmek için malumunuz şarttır ve bir birlik vardır. Halis şiirde, yani saf şiirde, mana ile ahengin birliği vardır. Şiiri duygu haline getirebilmek için uygun bir sesi bulmak lazım. O ses mısrağı duygunun yansıtan bir vasıtası haline getirecek. Sebebi Yahya Kemal'in yazdığı mısralar üzerine sürekli çalışmasının sebebi işte bu sesi. Belki cenap gibi söylersek elhanı yakalama çabası. Yani yoğuracak, madde haline sokmaya çalışacak. Ve okuyucuya bu vehmi, şairin kalbinden ve zihninden geçen vehmin aynısını vermeye çalışacak. Şiir olabilmesi için nameye dönüşmesi gerekiyor dedik. Fakat bu bir haysiyet meselesidir Yahya Kemal için. Bunu da eklemek gerekir. Mısra benim haysiyetimdir derken sanıyorum bunu anlatmak istemişti. Çok da geç bir tarihtir aslında Yahya Kemal için. 1950'lerde Çamlıca Kız Lisesi'nde verdiği şiir nasıl okunur konulu konferansta söylemiştir. Ve ölene kadar bir 8-9 yıl daha dilinden düşürmemiştir. Bu mısra benim haysiyetimdir biliyorsunuz. Yahya Kemal'e göre Anlam ve müzik, müzikalite birlikteliği esas dedik ama bir sözün veya bir mısrağın şiir olabilmesi için öyle çok yüksek bir fikri, dünyanın en gizli hazinelerini veya sırlarını söylemesi veya teşbihlerle, istiharelere boğulmuş olması vesaire şart değildir. Çünkü ona göre edebiyatımız yüksek fikirlerin söylendiği kötü mısralarla doludur. Burada belki manzume ve şiir arasındaki farka değinip meseleyi Tanzimat edebiyatına götürmek gerekir. Erken bir hüküm verilebilir belki. Tanzimat'ta şiir yoktur, manzume vardır gibi ama onu ilerleyen podcastlerde ele alacağımız diğer lisans düzeyindeki konuşmalarda altını doldurduktan sonra söylemek daha iyi olacak kanaatindeyim. Özetlemek gerekirse fikirlerin derinliği, yüksekliği gibi hususlarda değil Yahya Kemal'e göre söyleyiş biçiminde bir mısranın güzelliği aranmalıdır. Bunun neticesinde de o kelimelerin kelimata dönüşmesi, istiflenme hadisesi ve hiçbir şiirinin bitmiş hükmünü alamaması bu sebepledir. Ahmet Hamdi Tanpınar'la Yahya Kemal'in bir hatırası var malumunuz. Tanpınar'ın anlattığı. Mısra benim haysiyetimdir derken ne demek istediğini çok iyi açıklıyor. Oradan alıntılayalım. Bundan birkaç sene evveldi. Bir akşamüstü ona modada rast geldim, diyor Tanpınar. O sırada yazmakta olduğu bir şiirini okuyordu. Sıra bitmemiş bir mısra gelince durdu. İki elinin baş ve şehadet parmaklarını görünmez bir maddeye şekil veriyormuş gibi, çok nadir ve kıymetli bir maddeyi düzeltiyormuş gibi oynatmaya başladı. Anladım ki oluşunun son haddine gelmiş olan mısra, bütün uzviyetinden kopa kopa şimdi bu parmakların ucuna gelmişti ve orada son şeklini bulmaya çalışıyordu. Biraz sonra bu usta elden bir beyaz güvercin veya şimşeklerin kardeşi bir kartal gibi kanatlanacaktı. Tanpınar'ın ifadeleri hakikaten nefis. Ama bu parmakların ucuna kadar gelen ve o oraya geldiğinde dünya ile ilişkisi adeta kesilen bir şairi anlatması hakikaten muhteşem bir şey. Yahya Kemal'e göre eskiler lafızla manayı birbirinden ayrı düşünürlerdi. Halbuki aralarında herhangi bir fark, daha doğrusu aralarında herhangi bir ayrım yok. Ses yaratmasını bilen bir şair hepsini bir araya getirir, öyle bir istef yapar ki mısra kanatlanır diyor ya. Elhan duyulmadıkça diyor ya Nurullah Ataç'a gazelde, belagatin boş laf olmaktan öteye geçemeyeceğini iyi bilir. Elhan duyulmadıkça belagat giran gelir. Lafı güzaftan mütehassil kesel gibi. Bu deruni ahenk yerine zaman zaman sesi kullanır, nameyi kullanır, elhanı kullanır. Ses adlı rubaisinde o "Ya Rab, geçen hafta bıraktığımız gibi söylersek bana bir ses yaratan kudreti var diye diye dua ederken o Yahya Kemal'in poetikasında sesi anlamdan bağımsız bir unsur değil de tam aksine anlamı derunileştiren bir unsur olarak, eklektik bir tavır olarak bakmak lazım. Bu konudaki görüşlerini Edebiyata Dair'in giriş kısmında anlatır aslında. Dökülen mey, kırılan şişe rindan olsun mısrağını örnek vererek açıkladığı satırları hatırlayınız. Eskilerin öz şiiri, saf şiiri az çok hissettiklerini ve bu mısrağı bercestelerin manayı ve şekli mükemmelliyet içinde tecelli ettiren mısralar olduğunu ifade eder. Şöyle diyor, bu dökülen mey kırılan şişe rindan olsun Nedim'in şiir dizesi hakkında bakınız. Bu mısrada 6 kelime var. Bu 6 kelimeyi şair deruni ahenk kudretiyle muayyen bir istifle tecelli ettirmiş. Bu kelimelerden hiçbiri yerinden oynayamaz. Bu kelimelerden hiçbiri fazla yahut eksik değildir. Altısı birden bir musiki cümlesi teşkil etmektedirler. Baştaki dökülen bin türlü manada kullandığımız dökülen değildir. Nedim'in tam o şevk anını ifade ettiği bir tınnettedir. Mısrağın sonundaki olsuna kadar her bir kelime böyledir. Yani her biri münhasıran, onu mısrağın musikisini ifade eden bir ayardadırlar. Şimdi bu mısrağı bozalım. Eski sarf muallimlerimizin okudukları ve okutturdukları gibi okuyalım. Yani vezninin ahengine icra edelim. Şöyle olur. Dökülen mey, kırılan şiirin dağı nolsun diyelim. Bu okuyuşta mısrağın asıl mahiyeti olan deruni ahenk kaybolmuştur. Demek mısra da ortada yoktur. Şimdi, vezni vazgeçilmez saydığını biliyoruz. Bir şiir dışında tamamen aruz veznini kullandığını biliyoruz. Hatta aruz veznini Türkçe şiir dilinin bel kemiği olarak, esaslı bir uzvu olarak saydığını biliyoruz. Aruza aşina olmayan bir Türk ona göre edebi Türkçenin ayarını da takdir edemez. Ama burada yeri geldiğinde veznin de dışına çıkarılarak okunması gerektiğini deruni ahenkle söylüyor. Vezin demişken dergahta çıkan Vezinler başlıklı iki yazısı var malumunuz. Onu da hemen burada aktarmış olalım. Şiirin değerini vezinle ölçemezsiniz. Bunu eleştiriyor o Vezinler şiirinde. Türk zevkinde daha önce böyle bir anlaşmazlık yoktur. Yani halk edebiyatında kullanılan vezinlerle aruz divan edebiyatında kullanılan aruz vezni yan yana milletin hafızasında kardeşçesine yaşarlar. Bunu bu şekilde ayırmaya gerek yok. Yunus Emre'den Dertli'ye kadar, Aşık Dertli'ye kadar. Hatta kimi zaman halk şairlerinin aruz vezniyle söylediklerini, Nedim'in Koşmasını, Akif Paşa'nın Mersiyesini, işte Ziya Paşa'nın Köy Türküsünü hatırlatır. Namık Kemal'in Felsefi Bir Manzumesini hatırlatır. Hamit'in Dramlarını ve Recaizade'yi anlatır. Oradan da Fikret'in Şermin'ini, hece vezniyle yazılmış Şermin'i hatırlatır. Bunların tamamını hatırlatır. Hece vezniyle düşmanları bir tek istisna gözetirler. Tevfik Fikret der. Halbuki feylesofun şiirleri epey eskidir. Burada demek ki vezini dışarıda sayması, Nedim'in şiirini veznin dışına taşarak okuması, deruni ahengi yakalamasını da eklersek, veznin sadece bir araç olduğunun farkında. Öte yandan Faruk Nafizi, Halit Fahri'yi, Orhan Seyfi'yi, hatta Ali Mümtaz Arolat'ı, onların şiirlerini, bu genç şairlerin devri için önemli bulduğunu söylememiz lazım. Anlaşmazlık da tam o noktada. Yani hece vezni reddeden zayika esnasında onu değil, onu da yeni şiiri reddediyorlar dediği yerdir. Hece veznine tavsiyeleri de var. Faruk Nafiz'in, Orhan Seyfi'nin, Halit Fahri'nin yolunu devam ettirmelerini tavsiye ediyor biliyorsunuz genç şairlere. Öbür taraftan da aruz vezninin kadim savunucularından Cenap Şahabettin'i de eleştiriyor. Cenap Bey'in parmak hesabı bir çare ya henk olamaz sözünü eleştirir mesela. Onların sadece bir alet olduğunu, kabiliyetin şairde olduğunu, hecenin veya aruzun veya bir başka veznin birbirlerine üstünlüğünün olmayacağını söyler. Asıl manasındaki ahengin, yani onca söylersek deruni ahengin veznin sustuğu yerde başladığını da söylediğini söyleyelim. İfade etmiş olalım. Meşhur bir örneği vardır malumunuz. Meşhur börekçi Ahmet Usta veya işte Bahriye Hastanesi'nin ser tabibi. Bunlar vezinlidir malumunuz. Ama bunların vezinli olması ne ahenkli sayılmalarına yeter ne de bir şiir sayılmalarına yeter malumunuz. Ziya Gökalp ile Büyükada'daki beraberlikleri sırasında belki biyografisini anlatırken, belki Ziya Gökalp ile olan sohbetini anlatırken değinmek gerekirdi. İstanbul'da döndüğünde Büyükada'da epey beraberlikleri vardır biliyorsunuz otelde, otelin lobisinde diyelim. Orada vezin konusunda uzun uzun tartışmalar yaptıklarını ama diğerlerinde olmasa da bu vezin konusunda bir uzlaşma noktası bulduklarını söyleyelim. Gökalp'in çok önemsediği bu uzlaşmadan da malumunuz Ok şiiri doğmuştur. E, sonuna kadar aruzda ısrar etti bir şiiri hariç dedik. Veznin değerini abartanlara karşı çıktı dedik. Bu konuda mesela Fikret'in her veznin kalıbının farklı bir ruh haline tekabül ettiği şeklindeki görüşüne katılmıyor. Bu aslında Fikret'in değil malumunuz. Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bey'e ait yazdığı makalelerinde bu aruz vezinlerinin çeşitli ruh hallerine tekabül ettiğini söyler ve o makale dizisinde bunları ispatlamaya çalışır. Bunu en iyi kullananlardan bir tanesinde Tevfik Fikret olduğunu söyler. Ama Yahya Kemal buna karşı çıkıyor. Her vezin her konuya ve ahenge elverişlidir diyor. Verdiği örnek meşhurdur. Yağmur şiirini ahenk olarak çok kullanılır malumunuz. Küçük, muttarit, muhteriz darbeler. Hani yağmurun başlangıcı. Küçük küçüktür. Birkaç damladır sonra şiddetlenir. Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz. Yağmur şiddetlenir. Daha sonra çok ağır bir sahnek olur. Olur dembedem, nevhager, namesaz diye daha sonra da azalır. Bu verilen örneği hatırlatılınca o Şehname'de Firdevsi'nin kullandığını Rüstem'le Eşkbus'un güreşini anlatır der. Nedim'le aynı vezinde bir bahçeyi tasvir etmiştir deyip hakikaten de önemli bir şekilde delillendirmiş olur. Vezin meselesi bu. Bir de kafiyesine bakalım. Kafiye başlıklı bir yazısı var. İnsanların sözlerini unutmaktan kurtarmak için vezinlere dizdiğini ve kafiyelerle de bu dizilen vezinleri mühürlediklerini genç nesillere bıraktıklarını söylüyordu. Ancak o kağıdın icat edilmesi, matbaanın bulunması vesaireyle artık vezne ve kafiyeye çok ihtiyaç kalmadığı şeklinde de bir görüş var deniyor diyor Yahya Kemal, ancak bu kof bir görüştür Yahya Kemal'e göre. Kafiyeyi şiir ağacının kökü olarak görüyor. Şiire kafiye sanatı, kendine de şair değil kafiyeci diyen bir banvil var. Yahya Kemal bu banvili pek de haksız saymıyor. Ve Türk, Arap, Acem divanlarına şöyle bir göz gezdirirseniz banvili hak vermekte tereddüt etmezsiniz diyor. Divanlarda şiirin tasnifi bile biliyorsunuz. Kafiyelerin alfabetik sırasına göre yapılmıştır. Tanzimattan sonra kafiyeden kurtulmaya çalışan Türk şairleri var. Bunu söylediği anda Yahya Kemal aslında sözü Abdülhakamit'e getiriyor biliyorsunuz. Yani onun hakkında ondan iyi şair fakat ondan daha kötü bir kafiyeci gelmemiştir der. Fransızların zengin dedikleri o mukayyet kafiyeye düşkün olan Hamit, göz için kafiye anlayışını devam ettirse de eski şiirin kafiyesini bozmuş fakat yenisini bulamamış. Bu bozduğu ve bulamadığı yeri tekrardan yakalamak o dönem için genç arkadaşlarına, Fikret'e ve Cenab'a nasip olmuştur. Öbür taraftan da kulak için kafiyeyi bu anlayışın yayılmasını sağlayan Ekrem Bey'i de hatırlamak gerekir ki Yahya Kemal hakikaten saygıyla anıyor. Bunların hepsinin, Fikret'in, Cenab'ın, Ekrem'in, hatta Hamit'in arayışlarının bile Türk'ün öz sesini aramaya yönelik birer çaba olarak görüyor ve hepsini değerli buluyor. Onu da söylemiş olalım. Şunu hatırlatalım. Şiirden duyulan haz, hazların en derini ve güzelidir. Bu hazı yaşamamış olmak bir insanın hayatındaki en büyük eksiklik sayılmalıdır. Fakat akıllı olanlar şiiri anlamak ve bu hazzı almakla yetinip şairlikten uzak duranlardır. Adını şaire çıkarmayanlardır. Bu hakikaten adını şaire çıkartmamak meselesi. Hiçbir insan gerçek bir şair kadar talihsiz doğamaz sözü şiirle melul olarak doğduklarını söyleyen Yahya Kemal'e bu talihsizliğin derecesini de hatırlatmak gerekir. Bu şekilde bitirelim. Ömürlerinin sonuna kadar aşk mutluluğundan mahrum yaşar ve ölürler diyor. Çünkü kadınlar şair sevmez. Talihsizliğin en koyusunu da çok öz, çok şahsi, yepyeni ve birkaç yüz sene payidar olacak kadar kudretli eserler veren deha sahibi şairler yaparlar. Bu zavallıların kat ettikleri uzun yolun sonunda sadece antolojiler ve mektep kitapları vardır der. Ciddi meslekler, mevkiler ve mutluluk onlara çok görülür diye belki toparlanabilir bu. Yahya Kemal'in şiire, deruni ahenge, saf şiire, vezne ve kafiyeye bakan yönleriyle çok sınırlı, çok kısa da olsa değinmeye çalıştık. Onun şiire bakışını, şiir anlayışını ortaya koymuştuk. Bir sonraki oturumumuzda Yahya Kemal'in modern Türk şiirinin oluşumundaki yerini inceleyeceğiz. Şimdilik hoşça kalınız.
Modern Türk Edebiyatı Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.